Ayrım 33, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 346, Ren Sokağı. Plan başarısız oldu dedi Johan kesin bir ifadeyle. Derhal bu plandan vazgeçmeliyiz.
Hayır diye cevap verdi Matthias sertçe.
Tartışma bir süreden beridir devam ediyordu. Daniel yaralı ve güçlükle ayakta durur bir halde geri döndükten sonra alelacele bir toplantı düzenlemişlerdi. Zaten bu gece hiçbirinin gözüne uyku girmeyecekti. Ren sokağında her şeyin başladığı birinci katta toplanmaya karar vermişlerdi. Sadece Blitildis hazır bulunmuyordu. Sandalyesiyle birlikte gecenin bir vakti oraya taşınmaya itirazı olduğundan değil, sadece neden bu kadar yaygara kopardıklarına bir anlam verememişti. Onun her şeyin planlandığı şekilde yürüyeceğine dair hiçbir şüphesi yoktu. Diğer taraftan Johan'ın bu yöndeki kuşkusu her geçen dakika daha da artıyordu.
Her şey kontrolümüzden çıkmaya başladı dedi Theoderi.
Rehine aldığımızı duyduğum zaman Urquhart'ın işleri tekrar yoluna koymayı başardığını zannetmiştim. Şimdi ise dümensiz bir gemideyiz.
Ortada başarabildiğimiz hiçbir şey yok dedi Heinrich umutsuzca. Hiçbir şey.
Matthias yerinden fırladı. Bu doğru değil. Duyduklarıma inanamıyorum. Başarıya bu kadar yaklaşmışken vazgeçmeyi mi öneriyorsunuz? Her şey bitmek üzere.
Neymiş elde edilen bu büyük başarılar? Dua mı diye sordu Johan iğneleyici bir tonda.
Biz
Gerhard Morart'ı saf dışı ettik, dedi Theoderi.
Hepsi bu, gerisi hikaye. Urquhart şu kızıl kafayı rahat bıraksa her şey çok daha iyi olacakmış.
Eğer onu bıraksa şu ana kadar şehrin yarısı duymuş olurdu.
Matthias sinirli bir şekilde aşağı yukarı yürümeye başladı.
Böyle bir serseriye kim inanırdı ki?
Bu doğru değil. Gerhard'ın ona ne söylediğini bilmiyoruz. Başka çaremiz yoktu.
Eğer değerlendirmem yanlışsa beni ikaz edin dedi Johan ölçülü bir ifadeyle. Sadece tilki değil, başpapaz ve yeğeni de var. Bize tehdit teşkil eden en az 3 kişi, kim bilir daha bilmediğimiz niceleri. Bunlardan her birinin hala sahip olduğu bilgiyi tüm şehirle paylaşma ihtimali mevcut. Bir de Bodo Schuif var. Başpapazın söylediği bir şey beni düşünmeye sevk etti.
Bu da gerzeğin teki dedi Theoderi.
Ama söyleyecekleri sarhoş bir rahibin sayıkladıklarından daha fazla dikkat çekecektir. Onu da mı öldüreceğiz?
Eğer gerekiyorsa dedi Matthias.
Ama bu da sorunu ortadan kaldırmayacaktır Matthias. İnsanları susturmak için artık çok geç, vazgeçmeliyiz. Git ve Urquhart'a şehri terk etmesini söyle. Şansımız yaver giderse her şey böylece sona erer. Cinayetlerin ardında bizim olduğumuzu kimse bilmiyor. Bizim ilişkimiz olduğunu ispatlayamazlar. Ve Urquhart giderse katilin bulunması da imkansız hale gelir. Hala fırsatımız varken derhal bu plandan vazgeçmeliyiz.
Vazgeçmek mi dedi Matthias öfkeyle. Her seferinde aynı şikayet. Bu neyi değiştirecek ki? Gerhard'ı geri getiremeyiz ama emri bizim verdiğimizi ispatlamalarına neden olabilecek bir riski kabullenmiş oluruz. Senin düşünme kabiliyetine saygın büyüktür Johan ama şu ana kadar yaptıklarımıza dayanarak söylüyorum ki yarın olacak şeylerin bunlarla hiçbir ilgisi olmayacak.
Bunun düşünce kabiliyetiyle bir alakası yok. Sadece en beterinin gerçekleşmesinin önüne geçmeye çalışıyorum. En beteri oldu zaten, her şeyden vazgeçebiliriz. Ama bu birkaç salağın ortalıkta dolaşıp Gerhard'ı soyluların öldürdüğünü söylemesine mani olmayacaktır.
Johan tam bir şey diyecekti ki derin bir nefes aldı ve başını iki yana salladı.
Haklısın dedi Matthias ona. Bunun kan gölüne dönüşmesine izin veremeyiz ama buraya kadar geldik. Bir noktadan sonra geri dönmemiz mümkün değildir ve biz o noktayı geçtik.
Gerhard'la.
Kesinlikle Gerhard'la. Gerhard öldü, bir şahit var. Evet, her şeyin planlandığı gibi gitmediğinin ben de farkındayım. Ama şimdi vazgeçersek bütün bunlar bir hiç uğruna yapılmış olacak. İnsanlar boş yere ölmüş olacak. Gerhard boş yere ölmüş olacak.
Johan sessizliğini korudu. Matthias oturdu ve her birine tek tek baktı.
Sanırım bir şansımız var. Kızıl kafanın yalancı ve hırsız olduğunu gösterirsek insanlar onun söylediği hiçbir şeye inanmayacaklardır. Böylece bize tehlike teşkil edecek tek bir kişi kalır geriye.
Kuno diye mırıldandı Daniel. Tüm gözler ona döndü.
Sen kapa çeneni diye bağırdı Yuan. Yeterince halt yedin zaten.
Daniel öne eğildi, berbat görünüyordu. Yüzü şişmişti ve bir bölümü de morarmıştı. Burnunun şekli değişmişti. Ama gözlerindeki nefret ateşinde bir değişiklik yoktu.
''Ne yaptığımı biliyorum.'' dedi sakince. Yine de Matthias Urquhart'ı görmeye gittiği zaman o da kendisine Kuno'nun ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyecektir.
''Sırf senin keyfin yerine gelsin diye birini daha feda etmeyeceğiz.'' Yuhan bağırdı. İlk ve son olarak. Zaten yeterince...
Yapmamız gereken kesinlikle bu diyaraya girdi Matthias. İlk kez Daniel'le hemfikirim. Eğer Kuno bizim aleyhimize konuşmaya karar verirse işte o zaman başımız belada demektir. Hem de büyük belada.
Kuno neden böyle bir şey yapsın ki diye sordu Heinrich.
Daniel kahkahayı patlattı. Neden mi? Çünkü az daha onu öldürüyordum. Nedeni bu.
''Bu ittifakın başı ben olduğum müddetçe'' diyerek Yuhan söze girdi.
Matthias lafı ağzına tıktı. ''Ama artık o sen değilsin.''
''Değil miyim? Kim karar verdi buna?''
''Ben verdim. Eğer birine karşı bir sorumluluğumuz varsa o kişi annen Blitildis'tir.''
Bu senin için bir anlam ifade ediyormuş gibi konuşma. Artık ortak amacımıza inandığından bile şüpheliyim. Bunların hiçbirini benim annem için yapmıyorsun.'' ''Sakın beni kandırmaya kalkışma. Hapistekiler ve sürgün edilenler ise umurunda bile değil. Yaptığın her şeyi kendi menfaatlerin uğruna yapıyorsun.''
''Peki bu ani karar değişikliğinizden en çok kimin menfaati olacak sevgili vicdan abidemiz?''
Mainzlı Heinrich ayağa kalktı. ''Ben gidiyorum. Bu toplantıdan bir sonuç çıkmayacak.''
''Hayır kalıyorsun.'' diye gürledi Matthias.
''Ben asla...''
''Otur yerine.''
Utanç verici bir sessizlik yaşandı. Heinrich Matthias'a öfkeyle baktı. Öfkeden köpürüyordu, sonra başını öne eğdi ve geri dönüp altın rengi işlemeli minderin üzerine oturdu. Matthias bir süre bekledi, hiç kimse konuşmadı. Sonra masanın diğer ucuna gidip ayakta durdu. Eğilerek gözlerini Yuhan'a dikti.
''Yaptığımız şey doğrudur.'' dedi ısrarla. ''Derdim hır çıkarmak değil Yuhan. Saygısızlık ettiysen beni bağışla.'' ''Çok sıkıntılı bir durumdayız ve son birkaç gündür üzerimizdeki baskının dayanılmaz hale geldiğinin de farkındayım. Fakat sen de artık geri dönemeyeceğimiz kadar ileri bir noktaya geldiğimizi kabul etmiyor musun? Bir kez daha planımız lehinde karar vermen ve bana bir kez daha güvenmen için sana yalvarıyorum. Yarın bizim için bayram olacak, düşmanlarımız ağlayıp dişlerini sıkacaklar ve hiç kimse Gerhard'ın aşağı itildiğini iddia ederek ilgi çekmeye çalışan birkaç kişiye önem vermeyecek. Yarın bambaşka bir dünyaya adım atacağız. Kuno'nun başına hiçbir şey gelmeyeceğine dair de sana söz veriyorum. Sadece her şey bitene kadar Urquhart'tan onu sessiz tutmasını isteyeceğim, hepsi bu. Tanrı şahidim olsun ki artık başka cinayet işlenmeyecek, güven bana. Davamıza olan inancını koru, yalvarıyorum sana. Kazanan biz olacağız, biz.
Yuhan gözlerini ovaladı ve sandalyede arkasına yaslandı.
Sence Kuno ve o kadın saklanmak için nereye gitmiştir diye sordu.
Bilmiyorum, Kuno'nun evi olabilir. Belki de başpapazın ya da kızın evine gitmişlerdir.
Kız nerede oturuyor?
Öğrenirim.
''Şimdi mi gecenin köründe? Urquhart'la görüşmen gerekiyor.'' Matthias sırıttı.
''Pek çok başka şeyi çok daha kısa zamanda öğrendim ben.''
Güç. Goddard ateşin yanı başında oturmuş, çenesi göğsünün üzerinde horluyordu. Daniel'in kılıcı hemen yanı başındaydı. Kuno baygın halde ön ve arka oda arasında duran sandığın üzerinde yatıyordu. Onu dikkatle oraya taşımışlardı. Çünkü orası evin en sıcak bölümüydü. Jasper kan kaybını durdurmayı başarmıştı ama genç adamın durumu hiç de iyi değildi. Ellerini ateşe uzatarak tekrar kendine gelmesini ve Gerhard'ın ölümünden sonra dünyanın neden kötü yönde bu kadar değiştiğini onlara anlatmasını beklediler. Dışarıda kepenkleri sarsan rüzgarın şiddetinde bir azalma yoktu.
''Kurtulur mu dersin?'' diye sordu Jasper bir süre sonra.
''Hım'' dedi Jasper. Jakob ona baktı. ''Hım da ne demek?'' Çok kan kaybetti ama yaralarını sarıp kanı durdurmayı başardım ve hayati organları daha saralmamışa benziyor. Aksi takdirde çoktan ölmüş olurdu zaten. Şimdi ise ateşi var, beklemekten başka çaremiz yok. Umarım kendine gelir, Rihmodis iç çekti, gerçeği biliyor.
Onu düşünmeyi bırak, önce kendimizi nasıl kurtaracağımızı düşünelim. Kel kafasını ovuşturdu.
Kendime acaba daha başka kimler bu işin içinde diye soruyorum.
Hala uyumakta olan Goddard'in midesi guruldadı ve dudaklarını şapırdattı.
Şeytan dedi Rihmodis. Aman ne hayal gücü dedi Jaspar azarlar gibi. Lütfen işe yarar bir şeyler düşünün. Her kötülüğün arkasında şeytan vardır. Bu yeni bir şey değil.
Hayır, ben onu kastetmedim. O yabancıyla bugün eski dopada birlikteydim. Şeytan onun içinde gibi geldi bana. Bir yandan içime korku salıyordu ama diğer yandan da onu kendime çok yakın hissediyordum. Sanki onu olduğundan tümüyle farklı biri yapabilmek için çok küçük bir değişiklik yeterli olacak gibiydi. Birden içimdeki istek...
Evet dedi Jaspar kulak kesilerek, ne yapma isteği?
Söylemesem daha iyi. Sonra içimdeki cinlerden kurtarmaya çalışırsın beni.
Ona dokunmak istedin öyle değil mi?
Kadın ona hayretle baktı ve yüzü kızardı.
Sorun değil dedi Jaspar. Mesih ve Deccal bir ve aynı. Kötülüğü bu kadar büyüleyici kılan nedir bilir misin? Trajik doğası. Şeytan yoldan çıkmış bir melektir. Kuno'ya bak. Anlaşılan cehennemden çıkıp tekrar melek olmaya karar vermiş. Bu da demektir ki diğer türlüsünün de olması mümkün ve bu bana umut veriyor. Düşmanlarımız sadece bize karşı değiller, aynı zamanda da birbirlerine karşılar.
Ama etten kemikten bir adamla savaşmakla şeytanla savaşmak aynı şey değildir dedi Jacob. İskelede gördüğüm şeyin kim ya da ne olduğundan emin değilim. Dediğim gibi bir insan da olabilir ama arkamdan gelirken bir insandan çok daha hızlı hareket ediyordu. Kedi gibi aşağı atlıyordu. Arkasında bir kuyruğu olması bile mümkün.
Yeter bu kadar dedi hiddetlenen Jaspar. Senin de sihirbazlar okus pokus ya da ona benzer bir şeyler söylediklerinde gözlerini kocaman açıp öylece bakan diğerlerinden bir farkın yok.
Ey büyük tanrım, sen de en az Aziz Gallus gününde tadı bozulur diye domuz kesmekten korkan köylüler kadar aptalsın. Kuyruğu var mıydı Rihmodis?
Hayır, saçı beline kadar iniyordu. Kuyruğu o olsa gerek.
İşte buyur.
Ama şeytan onun gözlerindeydi.
Aynı köylü zırvaları diye söylendi Jaspar. Bu cehalet neden sürekli tekrar ediyor? Babana mantığın gücünü ispat etmek için yırtınırken beni defalarca dinledin. Hiçbir şey aklında kalmadı mı?
Anladık ama bitirmeme izin verirsen.
Ya sen Jacob denen zındık? Hiç dinle ilgili bir şey aklına geldi mi? Cennet, cehennem falan. Tek bir dua bile bilmezsin ama birden başımıza şeytan erbabı kesildin. Orada gerçekten şeytanı gördüğüne aklın yatıyor mu? Yoksa daha basit ve kolay olduğu için mi buna inanmayı seçiyorsun?
Jacob ve Rihmodis birbirlerine baktılar. İkisi birden kararsızca omuz silkti. Haklı diye düşündü Jacob. Her şeyden şeytanı sorumlu tutmak işin kolayına kaçmaktı. Gerçekten iskelede şeytanı gördüğümü düşünmesem de neden öyle söylemek zorunda hissediyordum kendimi?
Diğer taraftan diye daha yumuşak bir ses tonuyla devam etti Jaspar. Sözlerinin onları etkilediğini fark etmişti. Bu işte parmağı olduğundan emin olduğumuz bu dört soylu ailesi üyesi hakkında ne biliyoruz? Bana şeytanın işinden çok bir komploymuş gibi geliyor.
Ayağa kalktı ve odanın içinde dolaşmaya başladı. Burun delikleri titriyordu.
Komplonun hedefini ortaya çıkarmamız gerek. Zayıf noktalarını bulmalıyız.
Rihmodis yavaşça başını salladı.
Kuno Daniel'e ittifakın dağıldığı ile ilgili bir şeyler söyledi. Artık ne demekse. Sanki önceden aynı taraftaymışlar da sonradan ayrılmış gibiydiler.
Jaspar durdu.
İşte bu aynen dediğin gibi.
Ama ne kastettiklerini anlamadım.
Ama ben anladım. Tekrar düşün.
Bilmiyorum. Her şey çok çabuk oldu. Çok korkmuştum. Sanırım ben hiç ses çıkarmadan dua ederken Kuno da Daniel'i bir konuda ikna etmeye çalışıyordu.
Ne söyledi?
Yüksek adalet ve ortak amaçtan bahsetti. O tür şeyler. Ayrıca bir konuda büyük hata yaptıklarını da söyledi.
Neymiş o?
birini feda etmişler, Kuno'nun yegane arkadaşını.
Gerhard diye bağırdı Jasper zafer sevinciyle. Biliyordum, Gerhard onların sırrından haberdardı ve onu bu yüzden öldürmek zorunda kaldılar. Kuno onlardan ayrılıp taraf değiştirdi, biliyordum, biliyordum.
Dur bakalım, kadının kaşları çatıldı. Bir şey daha var. Kuno Daniel'e geçmişi hatırlattı. Adaletin onun için ne denli önemli olduğu zamanları. Keyifsizce dudaklarını buruşturdu. Garip, o şerefsizin hayatı boyunca adalete önem verdiğini hiç zannetmem.
Vermiyordu dedi Jasper. Daniel en genç yargıçlardan biriydi. Beyinsiz, sahtekar, para düşkününün tekiydi. Kuno onu bu yönde etkilemeye çalışmış ama başaramamış.
Durdu ve alnına vurdu.
Ve Daniel de Johann Overstolz'un oğlu. Tanrım, eğer o işin içindeyse Overstolz ailesinin bütün önde gelen üyelerini karşımıza aldık demektir. Overstolz'lar ve Kone'ler arasında bir ittifak.
Bu ne anlama geliyor? Bir soylu isyanı mı?
Neden isyan etmeye kalksınlar ki diye sordu Jakob.
Yeterince nedenleri var.
Neymiş?
Hakimiyeti tekrar ele geçirmek istiyorlar.
Jakob Kuno'ya baktı. Adam kımıldamış mıydı yoksa ona mı öyle gelmişti?
Tüm bunların anlamı ne Jasper dedi bunalmış şekilde. Bu konular beni aşıyor. İktidar, siyaset, soylular, bunlar hakkında hiçbir şey bilmem. Hiçbir fikrim yok. Hakkında hiçbir fikrim olmayan bir şeye karşı kendimi nasıl müdafaa edebilirim?
Ama sen de bu şehirde yaşıyorsun dedi Jasper, sesinin tonunda tenkit değil de hayret hakimdi.
Sadece birkaç aydır, uzun süredir uzaklardayım. Geldiğimden beridir de Köln'de neler olup bittiği de ilgim olmadı. Sadece hayatta kalmaya çalışıyordum.
Hiç kendini bir şeyle meşgul ettiğin oldu mu diye sordu Rihmodis.
Bu soru onun konuşmasını yarıda kesmişti. Belki dedi ilgisizce.
Jasper yanına geldi ve onun önünde çömeldi.
Yanılıyor muyum yoksa sen bir şeyden mi kaçıyordun?
Biliyorsun zaten.
Hayır, bilmiyorum. Yani kaçamayacağım bir şeyden demek istiyorum.
Sürekli gözlerini kapatarak, gerçeklerle yüzleşmeden, hiçbir şeyle ilgilenmeden, müzik yeteneğinle bile flütü bu kadar güzel çalıyor olmana rağmen, ortada bir terslik var.
Jakob ona baktı, avuç içleri sızlıyordu. Parmaklarını avuç içlerine batırdığını ve dudağını ısırdığını fark etti.
Umudunu yitirmeyen fakirler lütufa mazhar olur, böyle demiyor muydu?
Abelard'da değil.
Başlatma Abelard'ından.
Tilki yavrusu.
Soylular neden isyana kalkışıyor?
Konuyu değiştiriyorsun.
Evet, konuyu değiştiriyorum diye tersledi Jakob. Bu mesele sadece beni ilgilendirir. Saldırıya geçmemizi söyledin. Öyleyse lütfen aydınlat beni, tabii yapabilirsen.
Ah, seni aydınlatabilirim. Öğrenmeye olan düşkünlüğünü ele alırsak temel ilkeleri kavraman bir ömür sürebilir. O durumda bile onları anlayacağını garanti edemem.
Jasper dedi Jakob usulca. Senle karşılaşmadan önce de aptaldım belki ama hiç öyle olduğumu hissetmemiştim.
Ah, anlıyorum. Jasper ensesini kaşıdı. Beyimiz kendisine acımakla meşgul. Aptallıktan daha kolay olduğu kesin.
Bunu dinlemek zorunda değilim.
Oh, biz de bunu dinlemek zorunda değiliz değil mi? Çünkü sen istemiyorsun, her zaman en kolay yolu seçiyorsun. İşler zorlaşınca da dönüp kaçıyorsun. Ne bilmek istiyorsun ne de öğrenmek şu anda bile.
Ben gerçeği istiyorum.
Sen gerçeği kaldıramazsın.
Jakob derin bir nefes alıp kendini sakinleştirmeye çalıştı. Jasper'ın o alaycı bakışlarının tam ortasına bir yumruk indirmek istiyordu. Birden Rihmodis'in elini saçlarının arasında hissetti.
''Kesin şunu'' dedi kadın.
''Jakob!'' Kadını kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.
''Jakob, sinirlendiğinde saçların daha da kızıl oluyor, bunu biliyor muydun?''
Jakob sessizce ateşe baktı.
''Üstelik kirpi gibi oluyorsun.''
Kadın kıkırdadı.
''Hayır, daha çok bir horoz gibi. Küçük öfkeli bir horoz. Yavru horoz.''
Sinirinin yatıştığını hissetti ve dudaklarını çiğdedi. Mutsuzdu ve mutsuzluğunun son birkaç gündür olanlarla bir ilgisi yoktu.
''Ben tilkiyim'' dedi cılız bir sesle.
''Ve tilkiler kurnaz olur'' dedi kadın gülümseyerek. ''Ben sadece zavallı bir kazım ama bu kazım pençesi senin saçlarının arasında duruyor, dikkatli ol.''
Jasper geri gidip ateşin yanına oturdu. Jakob hem huzursuzluğu hem de mutluluğu aynı anda hissediyordu. Vuran ateşin ışığı yüzünde parlıyordu. Odunları dürttü, bir kıvılcım öbeği göğe yükseldi. "Tamam," dedi Jakob, "hiçbir şey bilmiyorum. İmparator, papa, başpiskopos ve daha niceleriyle ilgili bir şey bilmiyorum. Rahatladın mı?"
"Hayır," dedi Jasper ateşe bakarak. "Bize anlattıklarına bakılırsa bu söylediğin doğru değil. Çok şey biliyorsun. Hayret verici detayları hatırlayabiliyorsun. Evden kaçtığın güne ait olanları bile."
Yüzünü ona döndü, sırıtıyordu.
"Dert etme tilki yavrusu, en azından birkaç saat daha buradayız. Böylece engin tarih bilgimle seni aydınlatarak o boş kafanın irfanla dolup taşmasını sağlayabilirim, ister misin?"
Jakob iç çekti. "Kim istemez?"
"Güzel, temel olarak mesele kimin patron olduğu meselesi. Roma'nın yıkılışından sonra imparatorluk bölündü. İmparator ve kralların seküler güçleri papanın manevi otoritesi altında tekrar bir araya gelene kadar bunu karmaşa ve çatışmanın hüküm sürdüğü karanlık bir dönem takip etmişti. İlk önce büyük bir sevinçle karşılandı tabii ki. Ancak bir süre sonra muazzam genişlikteki imparatorluğu kontrol altında tutamayacaklarını anladılar. Özellikle papa sadece Vatikan'ı yönetiyordu. Halkın belli bölgeleri yönetecek idarecilere ihtiyacı vardı. Ve bunlardan bazıları tek kelimeyle şaka gibiydi. Kibrimden dolayı Tanrı affetsin. Bunlar hem papanın hem de kralın otoritesini temsil eden seküler papazlardı. Bunlar yönetici piskopos ve başpiskoposlardı.
Durdu, sonra devam etti. Doğal olarak güçlü olanlar sürekli birbirleriyle mücadele edip dururlar. Papa imparatorluğu kilisenin otoritesi altındaki ekleziyastik bir devlete dönüştürmek istiyordu. İmparator ise Tanrı'nın temsilcisinin kendisi olduğu iddiasındaydı. Doğal olarak Tanrı hakimiyetinin kaynağı olduğundan ve papanın bölgesel ve siyasi nüfuzunu da reddediyordu. Her biri diğerinin ayağını kaydırmaya çalışırken kendi etkisini de arttırmaya çalıştı. Bu nedenle Haçlı Seferleri kutsal savaşlar değil, dünyevi ve uhrevi güçler arasındaki bir çatışmadır. Ortak düşmana karşı birleşmişlerdi. Ortak bir orduları vardı ama duruma bağlı olarak ya biri ya diğeri ön plana çıkardı. Bu ikilem ancak imparator ve papa birbirlerine açıkça saldırmaya başladıktan sonra gözler önüne serildi. İki efendinin de hizmetkârı olan başpiskoposların birbirleriyle savaşması mümkün değildi. İki güç arasında kalıp ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Takip edebiliyor musun?
Hochstadenli Konrad diye araya girdi Rihmodis. Bana hiç de ezilmiş gibi gelmedi.
Zeki kız, olaylar bu şekilde gelişti zaten. Başpiskoposlar fazlasıyla güçlenmek zorunda kaldılar. Sonunda o kadar güçlendiler ki diledikleri tarafa geçip diğerini reddedebilecek hale geldiler. Sadakat kavramı onlar için fazla bir şey ifade etmiyordu. Temelde başpiskoposların ne papa ne de imparator umurunda değildir. Ruhları kurtarmakla değil, sadece siyasetle ilgilenirler ama bu stratejileri işe yaradı. Yüzyıllar içerisinde dilediklerini destekleyecek kadar güçlü hale geldiler. Ama bu başka bir ikileme yol açtı. Şehir kime hizmet edecekti? Başpiskoposa mı?
Bir taraftan öyle, yönetici oydu. Diğer taraftan imparatora da hizmet ediyordu. Şehir imparatorluğun bir parçasıydı ve şehrin sakinleri de imparatorun tebaasıydılar.
33. ayrımın sonu. Sayfa 357.